Dudaktan kalbe.
Ayrım 25.
Makbule'nin bu kadar sevinçle karşıladığı, kocasının bu derece teklifsizce yukarı sofaya aldığı adam acaba kimdi? Karanlıkta fark edemeyeceklerini bildiği için kapıya daha ziyade yaklaştı, merakla onları dinlemeye, seyretmeye başladı. Masanın yanında ayakta konuşuyorlardı. Binbaşı ellerini onun omuzlarına koyarak soruyordu. ''Şimdi anlat bakalım, hangi rüzgar seni buraya attı? Makbule'ye darılıyorum ama ben de ondan az hayret etmedim. Ne vakit geldin Kütahya'ya?'' Bir yandan da Makbule onun kolunu çekiştirerek soruyordu. ''Halam nasıl? Bülent nasıl? Kalfa nasıl?'' Misafir şen, ahenkli bir kahkahayla gülerek, ''Hanginize cevap vereceğim, sabredin, soluk alayım.'' dedi. Bunu söylerken biraz dönmüştü. Çok genç çehreli, sarışın, bıyıksız bir adamdı. Durmadan latife ediyor gibi şen, oynak bir konuşması vardı. ''İki saat evvel otele geldim. Fakat ne yorgunluk, sizi yarın arayacaktım. Allah'tan evi bilen birine rastladım. Hoş böyle küçük memleketlerde adam bulmaktan kolay şey olmaz ya. Neden doğrudan doğruya bize inmedin? Arkadaşlarım var, birdenbire bırakmak olmaz. Kütahya'da çok kalacak mısın? Onun orasını ancak Tanrı bilir. İhtimal birkaç sene.'' Makbule tekrar bağırıp sevinmeye, el çırpmaya başlamıştı. Binbaşı yeni bir kavga ile onu susturduktan sonra, ''Bir memuriyetle filan mı geldin Vedat?'' ''Memuriyetle değil dayı, tebdil havaya geldim.'' ''Tebdil havaya mı? Benimle eğleniyor musun?'' Genç misafir gülüyordu. ''Sen benimle eğleniyorsun dayı, benim burada memuriyet kabul edeceğimi aklın keser mi? O halde mecburen geldim. Daha doğrusu getirdiler. Beni buraya 3-5 arkadaşla beraber sürgüne gönderdiler dayı.'' Makbule yeni bir feryat kopardı. Kemal Bey hayret ve şüpheyle, ''Sürgün mü? İmkanı yok.'' diyordu. ''Bu memlekette imkansız bir şey olur mu dayı? Vallahi sürgün geldim canım. İnanmıyorsunuz. Böyle gülerek söylüyorum diye mi? Bu benim tabiatım. Sürgüne değil, Allah muhafaza etsin, dar ağacına gönderseler yine böyle yaparım. Öyle bir alayı vala ile geldik ki tarif edilmez. Yanımıza bir iki jandarma ile ehli dil bir yüzbaşı vermişlerdi. Arkadaşlardan bir kısmı üzülüp düşünüyordu. Ben de tabii sevinmiyordum. Fakat bir şeydir başa geldi. Ne yaparsın, zar zor çekilecek. Çaresiz, işi maskaralığa döktüm. Bir alay, bir kıyamet ki deme gitsin.'' Derken benim zoraki neşem arkadaşlara da sirayet etti. ''Neşe, billahi çok sıhhi şeydir dayı. Ben birçok hastalıklarımı kahkahayla tedavi ettim. İnsan gülmeye başladı mı, kalp, ciğer işlemeye, vücut canlanmaya başlar. Hatta mide böbrekler bile düzelir. Hele sinirlerle münasebeti olan hastalıklara neşe birebir gelir. Hasılı, edebiyatçıların en büyük facia olarak tasvir ettikleri sürgün seyahatini biz bir düğün alayına benzettik. İstanbul'dan 5 kurşun atımı uzaklaşmadan jandarmaları da kendimiz uydurduk. Ha, hele o yüzbaşı ne babacan adam. Ya Rabbi, istasyonda teslim aldığı vakit yiyecek gibi yüzüme bakıyordu. Demin polis dairesine teslim ettiği vakit boynuma sarıldı. Utanmasak ikimiz de ağlayacaktık. Hasılı gayet eğlenceli bir seyahat yaptık. Yolda birkaç kasabaya uğradık. Sürgün geldiğini duyan ahali işini gücünü bırakıp bizi görmeye koşuyordu. Mübarek yerlerde zevk yok, eğlence yok, hayat yok. Sürgünler gelince tiyatro yahut cambaz kumpanyası gelmiş sanıyorlar. Sürgün diye daima yol yorgunluğundan börtmüş, teessürden bir karış suratı uzamış, buruşuk elbiseli, uzun sakallı adamlar görmeye alışmışlar. Bizi görünce şaşırıyorlardı. Hasılı sürgün değil, güya vilayetlerden birine vali yahut mutasarrıf gidiyordum. Misafir lakayt nişesi yalnız baba kıza değil, kapının arasından onları seyreden Lamia'ya da sirayet etmişti. O da onlarla beraber gülüyordu. Bu kumral gencin kim olduğunu anlamıştı. Binbaşının İstanbul'daki kız kardeşinin Vedat isminde bir doktor oğlu olduğunu biliyordu. Makbule 5-6 seneden beri görmediği halazadesinden sık sık bahseder, ona ait tuhaf hikayeler anlatırdı. Bu Bu esnada gürültüden uyanan Mebrure, minderin kenarına tutunarak ayağa kalkmış, mini mini yumruklarıyla gözlerini kapayarak ağlamaya başlamıştı. Genç doktor birdenbire ona döndü, hayretle, "Ah, bu da kim?" dedi. Fakat sualinin cevabını almadan onun kim olduğunu anladı. Çocuğu çıplak kolundan tutup havaya kaldırdı. Küçük, hala yüzünü saklıyor, uyku esnasında büsbütün kabarmış sarı kıvırcık saçlarından başka bir yeri görünmüyordu. Binbaşı ile Makbu ile Lamia'yı o vakit hatırladılar. Kemal Bey etrafına bakınarak, "Lamia nereye savuştu?" dedi. Makbu ile, "Ah, sahi bak, annemi unuttuk!" diye bağırdı. Lamia, Kemal Bey ile evlendiği vakit Makbu ile ona "abla" diyordu. Fakat birkaç kere şakadan "anne" demişti. Bu söz ikisinin de o kadar hoşuna gitmişti ki, Kemal Bey'in itirazlarına rağmen genç kız onu anne diye çağırmaya başlamıştı. Binbaşı, "Lamia, Lamia!" diye sesleniyordu. Genç kadın cevap vermeye cesaret bulamayarak tereddüt ediyordu. Makbule onun odada olduğunu hissederek koştu, bileğinden yakalayarak zorla dışarı çıkardı. Kemal Bey tek bir kelimeyle Lamia'yı takdim etti. "Yengen." Doktor Vedat karşısında sımsıkı örülmüş sarı parlak saçları, masum uzun kirpiklerinin içinde titreyen cesaretsiz gözleriyle hemen hemen bir genç kız görünce şaşaladı. Hatta hafifçe gülümsemekten de kendini alamadı. "Makbule size anne demekten utanmıyor, fakat ben yengem sıfatıyla elinizi öpmeye şimdilik cesaret edemeyeceğim," dedi. Binbaşı Vedat'ın kollarından huysuzlanan Mebrure'yi tekrar kucağına alarak mindere oturmuştu. Genç doktor masanın yanında biraz evvel Lamia'nın oturduğu koltuğa, Lamia ile Makbule de pencerenin yanındaki sandalyelere yerleşmişlerdi. Kemal Bey, "Anlat bakalım delikanlı," dedi. "Kütahya'ya nefyedilmek için ne yaptın? Sen politika ile falan uğraşmazdın galiba. Hastanede çalışıp duruyordun." Misafir uğradığı felaketi alaylı bir masal söyler gibi güle eğlene anlatmaya başladı. "Hiç valla, incir çekirdeği dolduracak şey değil, bir karagöz meselesi. Yeni yengem beni ayıplayacak ama er geç ne olduğunu öğrenecekler. Onun için çekinmeden anlatayım. Bilirsiniz ya, ben öteden beri alayı, eğlenceyi biraz fazla severim. Bazen günlerce hastaneye kapanmak lazım geliyor. Herkesin derdiyle, acısıyla, yaralarıyla uğraşa uğraşa içim, bağrım zehir kesiliyor. Sonra bir kere de kendimi dışarı attım mı, tımarhane kaçkınına dönüyorum. Bir akşam davetli olduğum bir yerde karagöz oynatıyordum." Pek seyrek gülen binbaşı kendini zapt edemedi, gürültülü bir kahkahayla, "Karagöz mü oynattın? Sen mi? Koskoca doktor, o marifetin de mi var?" dedi. Vedat eğlenerek cevap verdi. "Ne yaparsın? Bu memlekette insanın günü gününe uymuyor. Elden her iş gelmeli. Mesela Kütahya'da fazla kalırsam ve iş bulamazsam belki karagözcülük ederim. Allah esirgesin, seni reddederim." Makbule de kahkahadan kırılıyordu. Lamia'nın yanından kalkmış, Vedat'ın ta ayaklarının dibine gelip oturmuştu. Genç doktor ona doğru eğilerek, "Merak ediyorsan bir gece de sizi oynatırım. Hele biraz dinleneyim de," dedi. Sonra devam etti. "Ziyafette İstanbul'un belli başlı çevrelerinden 8-10 kişiyle 3-5'te hanım vardı. Aklınıza bir şey gelmesin, yaşlı başlı hanımefendiler. O gece bütün neşem üstümdeydi. Kendi elimle tedavi ettiğim bir sevgili arkadaşım o gün vefat etmişti. Neye hayret ediyorsunuz? Benim yüreğim ne kadar mahzun olursa deliliğim, neşem o kadar artar. Bir tabiat meselesi. Aklıma biraz azizlik geldi. Hemen biraz boya ile bir parça mukavva aldım, çabucak 3 karikatür çizdim, biraz ressamlığım vardır. Salonun bir köşesine bir de perde uydurduğum gibi her şey tamam oldu. O gece orada olanları gülmekten kırıp geçirdim. Öyle kınalı kavak, yalova sefası filan oynatmıyordum. Keman ve piyanoyla alafranga bir opera. Siyah Yıldızlar diye güzelce bir şey var. İstanbul'da pek meşhurdur. Onu alaya almaya başladım. Bestekarı da oradaydı. Bizim arkadaşlardandır. Herkesle beraber o da güldü müldü ama epeyce içerledi. Aradan bir 8-10 gün kadar geçmişti. Bir gece yine bir yere davet ettiler. Tabii gittim. Bir de baktım ki nazırlardan biri orada. Bir alay maskara etrafında dalkavukluk ediyor. Keyif kaçmıştı. Sıvışmak için vesile arıyordum. Sevzeklerden biri, "Efendimiz emredinde Vedat Bey karagöz oynatsın, pek eğlenirsiniz demesin mi?" Birdenbire beynim attı. Arkadaş arasında eğlenmek için karagöz oynatmak, âlâ. Fakat o maskaralıkların arasına karışmak, nazır eğlendirmek, gayet acı bir şey söylemeye hazırlanıyordum. Fakat nazır da o budalaya uyarak, "Haydi Vedat Bey, sizin marifetinizi de görelim," dedi. "Ölür müsün, öldürür müsün?" "Efendim, inşallah hastaneye teşrif edersiniz, marifetimi görürsünüz," diye cevap verdim. Adam olana bu kadarı yeterdi. Fakat o, sözümün manasını anlamadı, garip bir küstahlıkla ısrar etti. Beni de etrafındaki kavuk sallayıcılardan sanıyor, ne hınzırcasına mağrur bir adam olduğumu bilmiyordu. Kendi kendime, "Karagöz mü istiyorsun, sana bir ders vereyim de öğren," dedim. Hemen yandaki odaya geçtim, gayet uzun boylu, uzun kulaklı, uzun burunlu, uzun sivri sakallı bir karikatür çizdim. Bu nazırın tam kendi şeklidir. Sonra avanesinden birkaçının, nihayet metresi olan şişman bir lehli karısının resimlerini yaptım. Vaka nazırın yakın zamanlarda kahramanı olduğu bir rezaletti. Artık sükun bulmuştum, olanca çapkınlığımla alay ediyor, ara sıra perdeden dışarı bakıyordum. Seyirciler arasında bir dehşet kasırgası esiyor, nazır işi pişkinliğe vurarak gülüyordu. Fakat o, sapsarı yüzü, mütekallis dudakları, titreyen sakalıyla ne acı, ne kindar bir gülüştü ya Rabbi, kendi kendime. "Ey Vedat, karagöz iyi gitti ama nazır gibi sana da pahalıya mal olacak," dedim ve... "Ey gaziler, yol göründü yine garip serime," şarkısıyla lübiyata hitam verdim. Bilhakika aradan 20 gün geçmeden hiç yoktan bir mesele çıkardılar. Günün birinde bir tevkif, kısa bir istintak. Arkasından kara gözde olduğu gibi, "Ey gaziler," türküsünü söyledik. Arkadaşlardan biri benim bu halime, "Kara gözün Kütahya sefası," diyor. Vakanın hülasası bu. Arkası tefrika romanlarında olduğu gibi yarına. Çünkü şimdi hemen gidiyorum. Geciktim. Otel kapanır da yabancı memleketlerde sokakta filan kalırım. Binbaşı şiddetle itiraz etti. "Ne demek? Dayının evi dururken sen otele mi gideceksin? Dünyada razı olmam. Bu beni çiğneyip geçmek demek olur. Ayıp Vedat, ayıp," dedi. Makbule de darılıyor, antlar yeminlerle onu alıkoymaya çalışıyordu. Fakat doktor ısrar etti. "Olamaz. Arkadaşlarım var. Hem malum ya, biz daha şimdilik serbest değiliz. Polis bizi otele sayımızla teslim etti. Geciktim. Gelir gelmez kaçtığıma filan zahip olurlar da başımıza iş açılır. Zaten bugünlerde şans gayet yolunda." Bu sözler üzerine binbaşıyla kız daha fazla üstüne varmak istemediler. Vedat ertesi sabah tekrar geleceğini vaat ederek evden çıktı. 15. Vedat ihtiyar bir Ermeni kadının evinde oturuyordu. Kemal Bey onu kendi evinde alıkoymak istemiş, bunun için Makbule de çok ısrar etmişti. Fakat genç doktor buna razı olmamış, İstanbul'da pek avare olmuştum. Bu mecburi gurbetten istifade ederek biraz okumak, çalışmak istiyorum. Burada olursam Makbule beni baştan çıkarır, işi gırgıra, kahkahaya dökeriz. Yolunda tuhaf mazeretler göstermişti. Ayrı oturmak istemesinin asıl sebebi yeni yengesiydi. Kadının ne olduğunu bilmiyordu. Binbaşının adam öldürmüş bir kadınla izdivacını öğrendikleri vakit İstanbul'da epeyce dedikodu etmişlerdi. Sonra bu kadar genç bir karısı olan ihtiyarın her şeyden pirelenebileceğini düşünmüştü. Bununla beraber gösterdiği mazeretler de pek hoş değildi. Vedat çok şen ve hafif görünmekle beraber çalışkan bir adamdı. Dünyada sırf gülüp eğlenmeye gelmiş zannedilen bu havai gencin bazen haftalarca kütüphanesine kapandığını görenler hayret ederlerdi. Vedat sık sık dayısının evine misafir geliyor, şakacı, munis tabiatı sayesinde Lamia'yı da yavaş yavaş kendine alıştırıyordu. Makbule'nin Lamia'ya anne demesine mukabil o da kaynana diyor, şimdiden Mebrure'ye talip çıkıyordu. Lamia hakkında evvela iyi bir fikri yoktu. İstanbul'da her sınıftan, her cinsten birçok insanla düşüp kalkmış, bundan başka mesleği, insanlar hakkında fazla bir hayale kapılmakta onu men etmişti. Dayısının hazin bir ihtiyarlık zaafına mağlup olarak aldığı bu kadın, mutlaka aşağılık bir şey olacaktı. Adiliğini, ahlaksızlığını hafif bir terbiye yaldızıyla bile süslemesini bilmeyen, kuş beyinli serseri bir mahluk. Bununla beraber onu gördükten sonra da birdenbire fikrini değiştirmemişti. Lamia'nın sade, çekingen tavırlarına, masum gözlerine inanmıyor, kendi kendine, "Sen zannettiğimden daha kurnaz ve aşifte bir şeysin galiba," diyordu.
Ayrım sonu.